Bugünün vaaz metni Markos kitabının birinci bölümünde bulunmaktadır. Markos 1, ayetler 12 ve 13. Sayfa 1243. Markos 1, ayetler 12 ve 13. Ayağa kalkıp Rabbin sözüne kulak verelim. O an kutsal ruh İsa'yı çöle gönderdi. İsa çölde kaldı 40 gün boyunca şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı. Melekler ona hizmet ediyordu. Ya Rab, bize gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. İsa Mesih şeytan tarafından denendi. Bu ayetlerden önce ne oldu? İsa'nın vaftizi oldu. Onun görevine başlaması, halk arasında görevine başlaması oldu. Ve ondan hemen sonra bunu görüyoruz. İsa yüceliğe değil, halkın arasındaki basarıya değil, çöle getiriliyor. Denemelere götürülüyor. Şeytan onu denesin diye. Ne kadar zavallı bir durum değil mi? Ama bu neden oldu? Biz okuduk. Ruh İsa'yı çöle gönderdi. Kutsal ruh bunu yaptı. Demek ki bunun mutlaka bir sebepleri vardır. Allah'ın burada belli bir niyeti vardır. Ki sevdiği oğlunu böyle denemelere gönderiyor. Acaba neden? Biz soruyoruz. Bu sorunun cevabını bulmak için eski antlaşmaya yine dönmemiz gerekiyor. Demin duyduğumuz ayetlere, yani İsrail'in çöldeki yürüyüşe dönmemiz gerekiyor. Biz hatırlıyoruz. İsrail halkı, onlar Allah'ın seçtiği, Allah'ın özellikle sevdiği bir halk idi. Allah onları Mısır'dan, kölelikten kurtardı. Ve onları vaat edilen topraklara yürütmekteydi. Allah onlara gerekli olan her şey verdi. En önemlisi onlara sözünü verdi. On emir verdi, buyruklarını verdi. Onlara buluşma çadırı verdi. Yani Allah'ın aralarında oturduğu yeri oldu. Hem de hatırlayabiliriz. Allah her gün gökten man verdi. Yani yemek sağladı. Kayadan bile su verdi onlara. Günlük ihtiyaçlarını karşıladı. Ve şöyle bir şey bile öğreniyoruz eski antlaşmadan. Bu 40 yıllık yolculukta insanların giysileri bile yıpranmadı. 40 yılda giysileri bile yıpranmadı. Yani Allah kötü bir şekilde mi yürüttü onları? Yok. Deneymeler vardı ama Allah onları severek, onlara iyi bakarak onları yönlendirdi. Ama insanların yaptıkları neydi? Halkın yaptığı neydi? Onlar Allah'ın buyruklarına itaat ettiler mi? Allah'ın sözünü yerine getirdiler mi? Öyle yapmaları gerekiyor değil mi? Allah'ın bütün nimetlerinden dolayı ona şükrediyorlar mı? Şükretmeleri gerekiyor ama çok az bunu görüyoruz İsrail halkının yürüyüş boyunca. Allah'ın gösterdiği yolda yürüdüler mi? Birçok kere yok. Tekrar ve tekrar doğru yoldan, Allah'ın buyruklarından sapmaya meyilliydiler. Aslında her zaman öyle. Onların bazı denemelerine şimdi bakıyoruz. Biz duyduk ya, İsrail halkı söylenmeye, yakınmaya başladı. Allah onları yönlendirdi, onların yanındaydı, aralarındaydı. Her şey, gerekli olan her şey onlara verdi. Yine de söylenmeye, yakınmaya başladılar. Diyorlar bir durumda, keşke Rabbisi Mısır'dayken öldürseydi, dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Halk Musa'ya ve Harun'a böyle yakınıyor. Bizi öldürmek için buraya getirdiniz. Keşke Mısır'da kalsaydık. Mısır'daki kölelik o kadar güzel bir şey idi ki orada et kazanlarının başında oturuyorduk. İstediğimiz kadarıyla güzel yemeklerden yedik. Şimdi bizi öldürmek için mi çöle getirdiniz bizleri? Ve daha sonra bütün İsrail halkı Musa'yla Harun'a karşı söylenmeye başladı. Onlara keşke Mısır'da ya da bu çölde ölseydik dediler. Keşke ölseydik. Keşke sen bizi kurtarmasaydın demiş oluyorlar. Sen bunun gibi düşünceleri tanıyor musun? Senin hayatında öyle denemeler oldu mu? Rabbin sana verdiği buyruklarını o kadar sevmiyorsun. Rabbin sana yürüttüğü yolu o kadar sevmiyorsun. Onun yönlendirmesiyle yürümek o kadar istemiyorsun. Belki sen de iman ettin, vaftiz oldun. Rabbin halkına katıldın. Ama günün birinde böyle pişmanlığa düştün ki İsraililerle birlikte keşke hiç Mısır'dan çıkmasaydım düşünmeye başlıyorsun. Eski yaşamdan kurtulmuşken bugünün sıkıntılarından dolayı bazen oraya, Mısır'a, köleliğe, günah köleliğe dönmek istiyorsun. İnsan tabiatı böyledir. İsrailliler böyleydiler. Bizlerin de tabiatımız aynı. Biz çok defa sadece bugünün sıkıntılarını görüyoruz, düşünüyoruz. Rabbin bize ne kadar büyük şeyleri yaptığını hemen unutmaya hazırız. Rabbin bizleri nereden kurtardığını unutuyoruz. Rabbin bizleri nereye götürmekte olduğunu unutuyoruz. Her gün, her saniye Allah'ın nimetlerinden yaşadığımız halde onun lütfunu önemsemeye meyliyiz. Diyoruz, yaşamdan daha iyi, yani böyle kötü şartlar altında yaşamdan daha iyisi hemen ölmek. Rab bizimle ilgilenmezse ölelim. O kadar derin ümitsizliğe düşmek mümkündür. Sadece bazılarımız için değil, hepimiz için mümkündür. Bugün böyle hissetmiyorsak da öyle bir gün gelebilir. Belki öyle bir günden geçtik. İsraillilerin hepsi bunu yaşadı. Keşke Mısır'da ölseydik, dediler. Bu ağır bir denemedir. Ama öbür yandan Allah onları hiç unutmamıştı. Allah onları çölde bırakmamıştı. Her gün onların arasındaydı. Her gün onları yaşamda tuttu. Her gün onları seviyordu. Ancak insan buna önem vermedi. İnsan, ben gerçekten Allah'ın sevdiği çocuk muyum diye düşünmeye başlıyor. Allah beni seviyor mu? Belki beni unutmuş çünkü böyle durumdayım. Belki beni tamamen bıraktı çünkü böyle sıkıntılar yaşıyorum. Bu deneme bizim asıl varlığımıza kadar giriyor. Ben kimim? Ben Allah'ın mahvettiği bir insan mıyım? Yoksa ben Allah'ın kurtardığı, onun sevdiği biri miyim? Şeytan bizi Allah'ın sevgisinden saptırmak istiyor her zaman. Allah bizi şeytanın yalanlarından kurtarmak istiyor her zaman. Bu bir deneme. Sonra ikinci denemeyi düşünelim. İsrailliler orada Musa'ya çıkışmış ve acaba Rab aramızda mı değil mi diye Rabbi denemişlerdi. Acaba Rab aramızda mı? Yine hatırlayalım. Bundan önce Allah İsrailleri Mısır'dan kurtarmıştı. Kızıldeniz'den geçirmişti. Bu insanlar bunu kendi gözleriyle görmüşlerdi. Kendileri bunu yaşamışlardı. Şimdi Allah aramızda mı sormaya başlıyorlar. Hem de Rab her gün bir bulut sütünü içinde, her gecede bir ateş sütünü içinde onlara öncülük ediyordu diye okuyoruz. Yani onlar her gece, her gün Allah'ın aralarında olmasını görüyorlar. Her gün, her gece. Yine de acaba Rab aramızda mı diye sormaya başlıyorlar. Hem de Allah onlara buluşma çadırı, o çöldeki tapınak yaptırdı. Öyle ki dolaştıkları her yerde onların arasında Allah'ın kendisi bulunsun. Buluşma çadırı, bunun adı. Allah onlarla orada buluştu. Ve vaat etmişti ki, tam bu yerde ben sizin için merhametli olarak bulunuyorum. İnsanlar bu yeri görüyorlar. Aralarında Rabbin bu buluşma çadırı var ya. Allah'ın bulutla oraya indiğini gördüler. Yine de acaba Rab aramızda mı şüphelenmeye başlıyorlar. Bütün yasantılarına rağmen bütün gördüklerine rağmen, Allah'ın onlara verdiği bütün vaatlere rağmen, insan şüphelemeye başlıyor. Rab belki yoktur aramızda. Yine sorayım, sen böyle olayları tanıyor musun? Senin böyle şüphelerin var mıydı? Varsa şunu bil. Kutsal kitaptan bunu açıkça görüyoruz. Senden önce herkesinki vardı. Bizden sonra da herkesinki olacak. Biz de deneniyoruz. Şeytan bizleri de imandan Allah'a güvenimizden saptırmaya çalışıyor. Çeşitli yollarla saptırmaya çalışıyor. Ve biz İsraililerle birlikte maalesef sapmaya meyilliyiz. Allah'ın iyi vaatlerine güvenmeyip şeytanın yalanlarına güvenmeye meyilliyiz. Acaba Rab aramızda mı diye sormaya başlıyoruz. Üçüncü deneme daha hatırlayalım. İsrailler çöldeki yolculuğuna başladıktan sonra Sina Dağı'nda Allah'tan bir şeyler aldılar. On emir aldılar. Birinci emir ne demek? Benden başka ilahin olmayacak. Sizi Mısır'dan kurtaran Allah benim. Benden başka ilahin olmayacak. Birinci emir buydu. Peki bu emir İsrail halkına verildikten sonra onların ilk işi neydi? Put yaptılar. Onların ilk işi put yapmak. Bir ilahi yaptılar. Altından buzağı biçiminde dökme bir put yaptılar. Ve ne diyorlar? Ey İsrailler, sizi Mısır'dan çıkaran Allah'ınız budur, dediler. Ona yakmalık sundular. Tam Allah'ın sözüne karşı, yüzde yüz onun sözüne karşı çıktılar. Allah'ın kendi halkı bundan daha itaatsız olabilir mi acaba? Bundan daha büyük bir itaatsizliği düşünmek zordur. Aslında bununla halk yok etmesinden başka bir şey hak etmedi. Ve eski antlaşma metninden okuduk ya, sonunda halkın birçoğu, bu kuşaktan birçok kişi çölde öldü itaatsizliğinden dolayı. Aslında herkesin ölmesi gerekiyordu. Fakat Allah bütün halkını yok etmedi. Yok etmek istemedi. Kurtuluş vaatlerini hatırladı. Ve 40 senelik yürüyüşten sonra itaatsiz olmayan biri, Yeşu, onun yönetimiyle halk vaat edilen topraklara vardı. Allah'ın halkı arasında itaatsiz olmayan bir kişi vardı. Yeşu'nun yönetimiyle halk vaat edilen topraklara geldi. Allah'ın kurtuluş işi onun öfkesinden bile daha büyüktü. Allah'ın bu kurtuluş isteği, Allah'ın sevgisi insanların itaatsızlığından dolayı oluşan öfkesini dindirdi. Evet, İsrail halkı hakkında uzun konuştuk. Şimdi günün metnine dönelim. İsa Mesih kutsal ruhun yönetimiyle çöle gönderildi. Vaftiz olduktan sonra bu İsrail halkı arasına, bu günahkar ve itaatsız halkı arasına geldikten sonra günahsız bir kişi olarak, Allah'ın kendi oğlu olarak İsa Mesih çöle başlıyor. Onun çöldeki yürüyüş başlıyor. Ve ona her gün ve her gece içecek su, viyecek ekmek verilmiyor. 40 gün, 40 gece oruç tutuyor. Hiçbir şey yemiyor, hiçbir şey içmiyor. İsrail halkının yürüyüşe benzeyen, çok benzeyen bir şey. Ve İsa Mesih orada nasıl denendi? Markos bunu bize yazmıyor ama Matta ve Luka kitaplarından okuyabiliriz. İsa orada şeytan tarafından denendi. Ve ne şekilde denendi? İsterseniz Matta kitabının 4. bölümünü açabilirsiniz. Şeytan İsa'ya geldi. Ona bir şeyler söylemeye başladı. Ne dedi? Sen Allah'ın oğluysan, söyle şu taşlar ekmek olsun. 40 gün, 40 gece oruç tuttuktan sonra İsa da gayet aç idi. Şeytan geldi ona, sen Allah'ın oğluysan. Yani senin kimliğin, senin kişiliğin gerçekten inandığın gibi ise, gücünü kullan, kendini kurtar bu durumdan. Bu taşlardan ekmek yap. Ama İsa o saptı mı? O düştü mü? Yok. İsraililerin hepsi düştüyse de İsa dayandı. İsa'nın denenmesi çok daha sert idi. Yine de dayandı. Ve şeytana ne dedi? İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Allah'ın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Allah'ın sözüyle şeytanın denemesini yendi. Ona cevap verdi. Ama şeytan devam ediyor. Sen Allah'ın oğluysan, kendini tapınağın tepesinden aşağı at, melekler seni korur mu bir görelim? Çünkü mezmurda öyle bir vaat var ya, bugün okuduk o mezmuru. Melekler, Allah meleklerine söz verir ki seni korusunlar. Ama şeytan o mezmuru yanlış kullandı. Doğru bir şekilde alıntı almadı. En önemli ya da önemli sözlerden bazıları kenara bıraktı. O mezmur, mezmurda ne denir? Şöyle yazılmıştır. Allah meleklerine buyruk verecek, gideceğin her yolda seni korusunlar diye. Gideceğin her yolda seni korusunlar diye. Şimdi bir insan tapınağın tepesinden atlarsa bu gidecek bir yol mu? İnsan hava yolda gitmez. Yani insan böylece uçmaya başlarsa bu Allah'ın sözüne güvenmesini göstermiyor. Yok. Allah denediğini denemeye çalıştığını gösteriyor. Şeytanın isteği zaten şuydu. Sen Allah'ın sözüne güvenmeden onu dene. Allah'tan bir mucize iste. Onun vaatleriyle kendini beslenmeyip bir mucize iste. Ama İsa'nın cevabı neydi? Allah'ın Rabbi denemeyeceksin diye yazılmıştır. Yine kutsal yazılara dayanıyor İsa. Ama şeytan devam ediyor. Yere kapanıp bana taparsan bütün görkemiyle dünyayı sana vereceğim. Dünyanın bütün şeyleri ona gösterdi. Bunları sana vereceğim. Bana taparsan. Birinci emir neydi? Benden başka ilahin olmayacak, dedi Allah. Ama şeytan hep bizi bu emirden saptırmaya çalışıyor. Allah'a değil, doğru yaşayan, bir ve üç olan Allah'a değil, ondan başka olana tapalım diye istiyor. Ve bizi saptırmaya çalışıyor. Ama İsa'nın cevabı yine nettir. Çekil git şeytan, Allah'ın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Ve bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. Şimdi iki çok farklı yürüyüş gördük. İsrail halkının çöldeki yürüyüşü ve İsa'nın çöldeki zamanı. İsrail halkı, Allah'ın çocukların çöldeki yürüyüş, o itaatsızlığın en iyi örneğidir. Ama İsa Mesih'in çöldeki denemeleri, burada itaatsızlık bir şey yoktur. Öyle bir şey yoktur. Sadece ve sadece itaat bulunuyor. Şeytanın denemeleriyle sapmayan oldu İsa. Allah'ın sözüyle ona cevap veren oldu. Allah'ın sözüne, Allah'ın vaatlerine her zaman güvenen oldu. Peki, neden? Neden İsa böyle İsrail halkına benzeyen bir duruma geldi? Düşünebilir misiniz? Böyle bir şey neden lazım oldu? İsa Allah'ın halkının itaatsızlığını tekrarlamıyor. Her durumda babasının sözüne itaat ediyor. Şeytanın denemelerini yeniyor. En azından iki sebep vardır. Birincisi şudur. Biz onu örnek olarak görelim. İsa şeytanın denemelerine karşı Allah'ın sözüyle savaştı. Allah'ın vaatlerine güvendi. Biz de öyle yapalım. Şeytanın yalanlarının yerine Allah'ın sözünü bulalım. Sımsıkı ona tutalım. Ama bu yetmez maalesef. Çünkü biz İsraililerle birlikte doğru yoldan sapmaya meyliyiz. Onların da elinde Allah'ın buyrukları vardı. Yine de saptılar. Piste. Aine durumdayız. Bunun için İsa'nın denenmesi onun daha da derin anlamı oldu. O denendi, denemeleri yendi ki yenmeyen bizleri kurtarabilsin. Denenmiş ama denenmeleri yenmeyen bizlere yardımcı olabilsin. O sadece bizim kötülüklerimiz için ölmedi. Bunu da yaptı. Bizim günahlarımızı üstlenip çarmıhta öldü. Ama sadece bunu değil. O bizim yerimizde yaşamamız gereken doğru yaşamı yasadı. Bizim yapmamız gereken iyi işleri o %100 yerine getirdi. Bizim denenmelerimizi o yendi. Şeytan ne yaptıysa da o dayandı. Öyle ki şeytan bize de saldırıyorsa İsa Mesih bizi koruyabilsin. Bizim kalkanımız o olsun. İsa çöle çıkmadan önce vaftiz olmuştu. Ve o durumda babasının sözlerini duydu. Bu benim sevgili oğlumdur. Ondan hoşnudum. Bu benim sevgili oğlumdur. İsa kimliğini biliyor. Şeytanın kendisine saldırdığı zaman bu kimliğinden vazgeçmiyor. Kardeşim, sen de vaftiz gününde aynı bu sözleri göklerden duydun. Bu söz sana da duyuruldu. Sen Allah'ın sevgili oğlu ya da kızı oldun. Senin kimliğin budur. Seni her yolda koruyan, bütün nimetleriyle sana bereketleyen, bütün denemelerde senin yanında bulunan, seni sevdiği göksel babandır. Bu kimliğinden vazgeçme, bunu kenara bırakma. Şeytan tam bu noktaya saldırıyor. Senin Allah'ın sevdiği çocuk olduğunu unutmanı istiyor. Ama kardeşim, Rab bunu unutmaz. Allah bu gerçekten vazgeçmez. Senin için çöle denemelere gitti. Senin için bu yolculuk sonucunda sarmiha gerildi ve öldü. Senin için üçüncü gün dirildi ki seninle ebedien yaşayabilsin. Amin.